tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese iyi günler efendim. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri vize muafiyeti konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta verdiği mesajlardan sonra bugün biraz daha Avrupa'ya verdiği yumuşak mesajlar Suriye, Lübnan, Britanya'daki ilk defa Londra Belediye Başkanlığı'nı bir Müslümanın kazanması gündemimizi oluşturuyor. Amerika'daki seçimler var. Filipinler'de yeni bir diktatörlük mü doğuyor Marcos'tan sonra 1980'lerden sonra? Hepsine bakacağız. Dünya gündemimiz yoğun ama önce dünyamızın ahvaliyle başlayalım. Evet, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri kritik bir eşikten geçiyor biliyorsunuz. Geçen hafta Türkiye siyaseti çok büyük dalgalanmalar yaşadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu seçildikten 6 ay kadar sonra çekileceğini duyurdu. İktidar odaklarında bir paylaşım savaşı olduğu yorumları öne çıkıyor. Bütün bu kargaşa içerisinde tabii dış politika gündeminde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri var. Çünkü buradan da size aktarmaya çalıştığımız üzere sığınmacı anlaşması Avrupa Birliği için çok büyük önem taşıyor. 1 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı son bir yıl içerisinde Avrupa'ya aktı. Avrupa'nın sosyal sistemini, ekonomisini derinden etkileyen süreçler söz konusu. Onlar da kendilerince önlem alıyorlar. Türkiye ile bir anlaşma yaptılar ama Türkiye'de de bu anlaşma Avrupa Birliği'ni rahatlatırken Türkiye'yi bir tampon bölgeye dönüştürecek kaygıları ve eleştirileri eksikliği, insan hakları, uluslararası hukuk açısından da sorunlu yanları Avrupalılar tarafından da eleştiriliyor, Birleşmiş Milletler tarafından da eleştiriliyor. İşin Türkiye-Avrupa Birliği cephesine gelirsek tablo biraz daha karmaşık. Neden? Çünkü Avrupa Birliği Türkiye Sığınmacı Anlaşması'nın mimarı Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi gözüküyor. Kendisi de görevi bırakacak. Peki Avrupa Birliği ile yapılan bu anlaşmanın akıbeti ne olacak? İşte geçen Cuma günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Davutoğlu'nun 22 Mayıs'taki AK Parti kongresinde yeniden aday olmayacağını ve yani çekileceğini açıklamasından sonra bir açıklama yapmıştı. Önce onu bir hatırlayalım sonra devam edelim.
Şu anda Avrupa Birliği vize için terörle mücadele yasasını değiştireceksiniz diyor. Teröristlere çadır kurdurtacaksın, bize de vize kaldıracağım. Bunun şartı şunu değiştirmen, kusura bakma. Biz yolumuza gidiyoruz, sen de yoluna git.
Evet, bu çıkış hafta sonu boyunca Avrupa başkentlerinde çok konuşuldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı. Fakat bugün bir yazılı açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve tonu biraz daha farklı gözüküyor. Ne dedi yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan? İki gün önce bu sözlerinden sonra Avrupa Günü vesilesiyle yani 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yenilmesiyle ilgili olarak işte Sovyetler Birliği'nde, Rusya'da, bugünkü Rusya'da ve Avrupa kentlerinde kutlanan Avrupa Günü ile ilgili olarak yaptığı bir açıklama var. Dedi ki Avrupa Birliği'nin vize için Türkiye ile anlaştığını anımsattı ve terörle mücadelede daha kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğini söyledi önce ve ardından da Avrupa Birliği'nden vizelerin kaldırılmasının 50 yılı aşkın süredir Türkiye'nin Avrupa kapısında beklemesinden dolayı bir bıkkınlık yarattığını, vizeler kaldırılırsa bu bıkkınlığın giderilmiş olacağını belirtti. Tabii vizelerin kaldırılmasının şartları var. Cumhurbaşkanı'nın gerek geçen haftaki açıklamasında söylediği, bugün de bugünkü yazılı açıklamada da terörle mücadelede daha kararlı tutum sergilenmesi diye atıf yaptığı husus, yani terörle mücadele yasalarındaki revizyon. Bu 72 kriterden kalan 5'inden bir tanesi Avrupa Birliği açısından. Diğer kriterleri size anımsatmak istiyorum çünkü bu sığınmacı anlaşmasının Haziran itibariyle nihayete erdirilmesi ve Temmuz'dan itibaren Türkiye vatandaşlarının Avrupa ülkelerine Schengen vizesi almak zorunda kalmadan gidebilmeleri, en azından turistik ziyaretler için. Bu serbest dolaşım çalışma hakkını içermiyor elbette ama turistik olarak ziyaretler 90 güne kadar yapılabilir olacak. Normalde de Ekim ayında aslında Avrupa Birliği'nin bu süreci sonuçlandırması zaten gerekiyordu ama öne alınmıştı sığınmacı anlaşması vesilesiyle. Bakalım şartlar ne? Evet, 72 kriterden çoğunun yerine getirildiği Türkiye tarafından son aylarda söyleniyor Avrupa Birliği tarafından ve kalan 5 şart da şöyle sıralanıyor. Yolsuzlukla mücadele. Bu Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu diye, kısa adı GRECO diye anılan tavsiyelerin uygulanması anlamına geliyor. Türkiye bunları uygulamak durumunda. Beklenti, milletvekilleri ve hakim ve savcılara yönelik etik prensipleri ve davranış kuralları oluşturulması, hukuk dışı faaliyetlerin önlenmesi, engellenmesi, mal, gelir, borç beyanlarında bulunulması, kuralların uygulanmasına yönelik adımlar atılması ve farkındalığın arttırılması. İkincisi, suçluların iadesinde işbirliği şartı. Avrupa Komisyonu Türkiye'nin bu konudaki işbirliğini yeterli bulmuyor. Bunda elbette Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye tarafından tanınmaması da etkili oluyor. Tüm üyelerle işbirliği istiyor ve özellikle Türkiye'nin son 2 yılda 49 suçlu iadesi talebinden sadece 6'sının karşıladığına dikkat çekiyor komisyon. Europol, yani Avrupa Polis Teşkilatı ile ilgili veri üçüncü şart olarak sayılabilir. Stratejik işbirliğinin temellerin atıldı aslında Türkiye ile Avrupa arasında ama daha operasyonel bir düzeye ulaşması isteniyor. Öncelikle de tabii Türkiye'nin kişisel verilerin korunması mevzuatını AB standartlarına getirmesi talep ediliyor. Aynı şekilde kişisel veriler başka bağlamda da geçiyor. Çünkü Brüksel, yani Avrupa Birliği, kendi vatandaşlarının bilgilerini paylaşmak için Türkiye'den AB standartlarında bir denetim mekanizması kurmasını istiyor. Meclisten Nisan sonunda geçirilen kanunla oluşturulan bir kişisel veri koruma kurulu var. Bunun yapısını tam bağımsız bulmuyor Avrupa Birliği ve bunu düzeltilmesini istiyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği terörle mücadelede revizyon, yasanın revize edilmesi, tanımı biraz da baştan yapmak anlamına geliyor. Çünkü Türkiye bu tanımı geniş ve yoruma açık bırakıyor Avrupa Birliği'nin bakış açısına göre. Organize suçla ve terörle mücadele için Avrupa Birliği muktesebatı ile uyumlu yasal düzenleme yapılmasını talep ediyorlar. Ayrıca terörle mücadele kanunun yanı sıra iç güvenlik paketi diye bilinen bu polis vazife ve salahiyet kanununun ve ilgili düzenlemelerin de değişmesini istiyor Avrupa Birliği. Evet, bakalım bu şartlarla ilgili önümüzdeki dönemde ne olacak ama Avrupa Birliği bakılırsa gelen haberlere Türkiye ile sığınmacı anlaşmasının da pürüz çıkması ihtimalini şimdiden konuşuyor kendi arasında. Bild gazetesinin haberi var. Türkiye'nin sınırlarını yeniden sığınmacıların Avrupa'ya geçişini açması halinde Yunan adalarında mülteci kayıt merkezleri kurarız. Adalardan feribotların ayrılmasını engelleriz. Başka türlü bu hattı kesmeye çalışırız. Ayrıca Türkiye'ye mali yardım kesilebilir ve o para Türkiye yerine Yunanistan'a verilebilir gibi öneriler tartışılıyor. Bu konuda Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, yani Merkel'in partisinden milletvekili ve dış politika sözcüsü Karl Georg Wellmann da bir açıklama yapmış. Demiş ki Erdoğan uymadığı takdirde anlaşma geçersiz olacak demiş. Her halükarda tedbirli olmak durumundayız. Avrupa Birliği'nin dış sınırları korunmalı, iltica işlemleri anakarada değil adalarda yapılmalı ve kaçak göçmenler geri gönderilmeli demiş. Başka ülkelerde de sorunlar var. Onları da aktarmak istiyorum. Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri ve eski başbakan Jarosław Kaczyński demiş ki bizim ülkemizin güvenlik tehdidi yüzünden hiçbir sığınmacıyı kabul etmesi mümkün değil demiş. Şimdi Avrupa Birliği bir kota sistemi kuracak kendi iç 28 üyeyi kapsayan iç mevzuatını ona göre uyarlayacak ve kota sistemi uyarınca her ülkeye belli sayıda Suriyeli sığınmacı verilmesi öngörülüyor. Sığınmacıları kabul etmek istemeyenlerin öneriye göre sığınmacı başına 250 bin avro kadar para ödemesi lazım. İşte Polonya lideri biz bu parayı da ödemeyiz, buna da itiraz ediyoruz diyor. Kaczyński bunu tehditle, ulusal güvenliğe tehditle bağlantılandırmış ve onun da ötesinde böyle bir karar demiş. AB üyesi ülkelerin egemenliklerini ortadan kaldıracaktır. Özellikle zayıf görünenleri buna katılmıyoruz, muhalefet edeceğiz. Biz ülkemizden sorumluyuz demiş. Tek başına değil Polonya. 6500 sığınmacı alması gerekiyor bu kota sistemine göre. Almazsa da 1.1 milyar dolar ödemesi gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyoruz. Ama Macaristan ve Slovakya da aynı şekilde kota sistemine itiraz eden ülkeler, hatta Macaristan Dışişleri Bakanı öneriyi şantaj diye de nitelendirmiş. Bu arada Yunanistan'dan bir not aktarmak istiyorum size. Sığınmacılar yüzünden, Yunan adalarına akan sığınmacılar yüzünden zaten son yıllarda ekonomik anlamda iflası yaşayan Yunanistan'da yeni bir gelişme var. Yunanistan Parlamentosu Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı öncesinde gelir vergisine zam ve emeklilik harcamalarında kesinti öngören reform paketini onayladı. Tartışmalı bir konu bu ve bunun onaylanması aslında Yunanistan'ın 5 milyar euroluk kurtarma paketini de alabileceği anlamına geliyor. Ama oylama öncesinde on binlerce kişi başkent Atina'da ve Selanik'te gösteriler düzenledi. Molotov kokteyli attılar polise, göz yaşartıcı gazlar ortalığı sardı. Başbakan Alexis Tsipras da emeklilik sisteminin çökmesini engellemek için bunları yapmamız şart gerekçesi getiriyor. Sığınmacı meselesi Avrupa'nın gündemini kaplıyor. Almanya'da gelen sığınmacıların toplumsal bir soruna dönüşmesini engellemek üzere hükümet harekete geçmiş ve devlet destekli flört kursları başlatmışlar. İlk aşamada Ingolstadt, Nürburgring, Eichstätt gibi bölgelerde açılıyor bu kurslar. Asgari düzeyde biraz da Almanca bilen sığınmacı gençleri almışlar kursları. Alman kadınlarla nasıl ilişki kuracakları, iletişim kuracakları yardımcılar eşliğinde anlatılıyor. Biliyorsunuz Ocak ayında Köln'de Noel kutlamaları sırasında topluca bir kadınlara taciz, tecavüz vakaları meydana gelmişti ve çok büyük tartışmalar koparmıştı. Kültürel uyum sorunları, biz ne yapacağız sığınmacılarla diye Avrupa'da çok ciddi tartışmalar olmuştu. Bazı taşra kasabalarında, yakınlarda sığınmacı kampları olan yerlerde genç kızlara artık kendi alıştıkları gibi şortlarla gezmemeleri, sığınmacılara dikkat etmeleri gibi önlemler de getirilmişti. Ama bu çok, tabii kendi kültürel durumlarına aykırı bir şey yarattığı için tabii sorun, bunlar tartışılıyor. Bu arada dikkat çekici de bir haber var Almanya'dan yine. Türkler Mustafa Kemal Atatürk'ün reformları sayesinde Avrupa'ya daha kolay uyum sağlıyor deniliyor. Kim diyor bunu? Almanya'da bir açık oturum düzenlenmiş ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière katılmış. Birinci kanalda da yayınlanmış program. Diyor ki Türkiye'de Müslüman olmak farklı bir şey. Türkiye Atatürk döneminde büyük bir reform yaptı. Din ile devlet işleri ayrıldı. Büyük başarılı ekonomik reformlar yapıldı. Burada bunların çoğunu geri döndürmek isteyen Erdoğan'dan söz etmiyoruz. Türkiye'nin geçen yüzyıldaki büyük başarısından bahsediyorum. İstanbul ve Anadolu arasında farklılıklar olsa da din ve devlet işlerinin ayrılması, modern devlet anlayışı gibi unsurların bulunmadığı Kuzey Avrupa ülkelerine göre büyük bir fark demiş. Thomas de Maizière, Alman İçişleri Bakanı, ayrıca Arap kökenli göçmenlerin Türk göçmenlere kıyasla Almanya'ya daha zor uyum sağladığını söylemiş. Daha farklı bir sosyal, kültürel geçmişleri var demiş. Oysa Türkler daha kolay uyum sağlıyorlar demiş. Ama programın diğer katılımcılarından uyum uzmanı Ruud Koopmans farklı bir görüş dile getirmiş. Türkiye'nin Atatürk reformlarından uzaklaştığını söylemiş. Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile Türklerin uyumu daha kolay olmayacağı benziyor demiş. Efendim, Kıbrıs'tan benim dikkatimi çeken bir haber var. Epeydir birleşme müzakereleri devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mustafa Akıncı'nın barış ve çözüm yanlısı Mustafa Akıncı'nın kazanmasından bu yana bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Ama son dönemde hızla kazanmıştı. İşte şimdi Birleşik Ordu kurulması aşamasının ele alındığı, hatta üzerinde uzlaşma bile sağlandığı iddiaları geliyor. Rum Savunma Bakanı Christoforos Fokaidis açıklama yapmış Filelefteros gazetesine. Demiş ki adada kabul edilebilir bir çözüme ulaşıldığında buna uyum sağlamaya hazır olduklarını söylemiş. Kıbrıs'ın çıkarlarının korunmasını sağlamak hem de Türk hem de Rum askerlerden oluşan profesyonel ordu kurabileceklerini söylemiş. Bu konuda Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in ortak ordu fikrini görüştüklerini, ilkesel olarak da uzlaşmaları olduğunu söylemiş. Suriye'ye geçmek istiyorum. El-Kaide'nin Suriye kolu Nusra cephesi biliyorsunuz büyük tartışmalar yaratıyor. İşte son gelen habere bakılırsa Usame Bin Laden'den sonra El-Kaide'nin başına gelen Eymen El-Zevahiri bir açıklama yapmış. Demiş ki Suriye'deki El-Kaide kolu mümessili diye de niteleyebiliriz. Nusra cephesi IŞİD'a, Irak Şam İslam Devleti diye anılan yapıya, yani Rakka ve Musul merkezli yapıya rakip olarak ülkenin batısında ikinci bir İslam Devleti kursun demiş. Bu yönde bir talimat vermiş. Zevahir'in ayrıca internette yayınlanan bu konuşmasından sonra kaos ortamından faydalanmaları için Suriye'nin kuzeybatısına üst düzey yardımcılarını da gönderdiği yolunda bir takım iddialar var. Onu da aktaralım. Ateşkes'teki son durum ise Suriye ordusu 3 Mayıs'ta 48 saat sürelik bir ateşkes ilan etmişti. Özellikle Halep etrafında Nusra cephesi ve Fetih ordusu arasında çatışmalar olduğu haberleri geliyor. İşte cumartesi günü 72 saatliğine daha uzatmaya gidilmiş ama tabii buna IŞİD ya da Nusra cephesi El-Kaide'nin kolu dahil değil. Son olarak da 5 Mayıs'ta Fetih ordusu Han Tuman bölgesini ele geçirmişti. Orayı da geri almaya çalışıyorlar. Bu arada Suriye'de 5 yıllık savaşta en feci giden şeylerden bir tanesi de ekonomi, onu da aktaralım. Para birimi toplam %92 değer kaybıyla en düşük seviyesine inmiş durumda. Ekonomiyi düzeltemiyorlar tabii, bu savaş koşullarında çok mümkün olmuyor. Evet, geçen hafta sonundan yine bir haber aktarmak istiyorum size. Çünkü petrol savaşı, petrol fiyatları bizim burada da gündem yaptığımız bir konuydu. Suudi Arabistan'dan dikkat çekici bir gelişme geldi 7 Mayıs'ta. Suudi Kralı Salman bir kraliyet kararnamesi yayınladı ve emektar petrol bakanı Ali El Naimi ve Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Suudi Kralı Salman El Naimi'nin yerine Halid El Fali'yi atadı. Böylece Aramco, Suudi petrol şirketinin dışında, bunun da ötesinde genişletilmiş bir enerji, sanayi ve doğal kaynaklar dosyası Halid El Fali'nin eline teslim edilmiş oldu. Kendisi yeni petrol bakanı olarak da hemen bir açıklama yaptı. İstikrarlı petrol politikalarını sürdüreceklerini, uluslararası enerji pazarlarındaki rollerini oynayacaklarını, dünyanın en güvenilir petrol tedarikçisi olarak pozisyonlarını güçlendireceklerini belirtti. Tabii bu kendilerinin bakış açısı. Bir başka bakış açısına göre Suudi Arabistan tabii kendi pazar payını arttırmaya çalışıyor ama petrol arzında kesintiye gitmeye yanaşmadığı için OPEC içerisindeki anlaşmazlıkların çözümü mümkün olmuyor. Bu da tabii petrol fiyatlarının düşük seyretmesine sebebiyet veriyor. 2014 başlarında 100 dolardı varil başına petrol fiyatı, şu an 45 dolarda seyrediyor. Suudiler ekonomileri petrole bağımlı ama hem Amerikan kaya gazı petrolü dedikleri diye andıkları hem Rusya hem İran'ı etkileyecek bir tutum alıyor Suudi Arabistan. Öte yandan Suudi Arabistan'da Petrol Bakanlığı'ndaki bu değişikliğin geçen ay ekonomide 2030 vizyonu, planı açıklamasından sonra geldiğine de dikkat çekelim. Suudi Arabistan ekonomisini çeşitlendirmek için kralın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman önderliğinde yeni ekonomi kurma yolunda açıklamalar yapmıştı. Uluslararası medya çağrılmıştı, duyurulmuştu. Biz de buradan size aktarmıştık. Çünkü IMF ve dünya örgütleri, ekonomik örgütler böyle giderse Suudilerin 5 sene içerisinde iflas dahi edebileceklerini öne sürüyorlar. Çok geniş varlıkları bulunmasına rağmen dünya çapında. Lübnan'dan size bir haber aktarmak istiyorum. Lübnanlılar 6 yıl sonra ilk kez başkent Beyrut dahil olmak üzere belediye seçimleri için, yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Segregasyon sistemi var Lübnan'da. Hristiyanlar Cumhurbaşkanlığı mevkiini alıyorlar. Başbakanlık Sünnilerin oluyor ve meclis başkanlığı da Şiilerin. 1975'te başlayan, 1990'da sona eren savaştan bu yana bu sistem devam ediyor. Anlaşmazlıklar çok tabii. 2014 Mayıs'ından bu yana Michel Süleyman Cumhurbaşkanı olarak görevini doldurmuştu. Hala seçemiyorlar yerine. Bu anlaşmazlıklar yüzünden kimse, 2009'dan bu yana parlamento seçimleri yok ortada. İşte böylesi bir ortamda belediye seçimleri dikkat çekici. Çünkü geçen sene Beyrut'ta özellikle çöp krizi patlak vermişti. Her tarafa çöpler yığılmıştı. Bir türlü özel şirketlerle bu işi çözemedikleri için. Yerel seçimler Lübnan'da 29 Mayıs'a kadar 5 bölgede daha yapılacak. Şimdilik Beyrut ve Hizbullah'ın, Şii Hizbullah hareketinin etkili olduğu Bekaa'da 2 bölgede düzenleniyor. Enteresan bir tarafı daha var, onu da aktarmak isterim. Genellikle eski başbakan Saad Hariri'nin Gelecek Hareketi'nin Beyrut listesine daha fazla öncelik tanınıyor. Kazanabilirler hakikaten ama onlara karşı bir de rakip çıktı bu kez. Bu çöp krizinin de etkisiyle Vatandaşlar İttifakı çıktı. Beyrut benim şehrim. Beyrut Madinati sloganıyla bir sivil toplum örgütü de böylece ivme kazanmış oldu. Öğretmenler, balıkçılar ve sanatçılar, bir film yönetmeni olan Nadine Labaki, ünlü bir film yönetmeni, o da yer alıyor. Bu 24 adaylık listeleri var. Daha yeşil, nefes alınabilir bir Beyrut öneriyorlar. Yolsuzluklar, siyasette yolsuzluk derken Lübnan'da bunlar çok büyük tartışmalar. Bakalım kim kazanacak? Britanya'ya bakmak istiyorum. İkinci yarıda Londra Belediye Başkanlığı'nı konuşacağız ama Brexit oylaması yaklaşıyor. 23 Haziran'da olacak. Avrupa Birliği'nde kalacak mı Britanya yoksa kalmayacak mı tartışmaları devam ediyor. Hal böyleyken yeni bir akım, bu referandum yeni bir akım başlatmış. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yapılan bir çalışma. Bu ülkelerde yaşayanların %45'inin AB'ye üyelikle ilgili referandum yapılmasını istediğini ortaya koymuş. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Belçika, Macaristan ve İsveç'te. Bayağı da geniş katılımla yapılmış bu anket ve AB'den ayrılmak isteyenlerin oranı da %33'ü bulmuş. Hiç azımsanacak bir rakam değil açıkçası bu. Efendim Rusya'da ise Zafer Günü kutlamaları son derece görkemli bir biçimde devam ediyor. 71. yıl dönümü. Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. 10 bin kadar asker, tanklar, nükleer füzeler sergilendi. Tabii bunlardan bir kısmı Suriye'de de Suriye yönetimine destek için kullanılan Su-35 savaş jetleri de yer aldı. Devlet Başkanı Putin'in Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev'le birlikte podyumdaydı. Zaferden ötürü halkı tekrardan kutladı. Ayrıca küresel terörle mücadele içinde diğer uluslara birlik çağrısı yaptı Vladimir Putin. Onda ne? Evet. sadece Moskova'da değil, bunun bir küçük bir versiyonu Rusya'nın Suriye'de kullandığı Humeymin Mim hava üssünde de yapılmış. Onu da aktaralım size. 9 Mayıs törenleri eski Sovyet Cumhuriyetlerinde hepsinde düzenleniyor. 71. yıl dönümü kutlamaları. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle mücadelede Sovyetler Birliği coğrafyasında tam 27 milyon insan hayatını yitirdi ve Nazilerin bileğini tabii bükmeyi başardılar bu ağır kayıplarla. Amerikan başkanlık seçimlerinden bir not aktarmak istiyorum size. Cumhuriyetçi ve Demokratik Parti'nin adayları hemen hemen netleşti sayılır. Cumhuriyetçilerin cephesinde Donald Trump var, milyarder iş adamı. Demokratik Parti'de de Hillary Clinton var. İşte Donald Trump işi şimdiden kirli oyuna dökmüş vaziyette. Hillary Clinton'a yüklendi, pek çok kadını incitti, kadınları suistimal etti dedi. Nedeni de Monica Lewinsky skandalı, yani eşinin kendisini aldatmasıyla ilgili. Tabii bu biraz fazla tuhaf kaçıyor çünkü Donald Trump iki kez boşanmış bir milyarder, eşini aldattığını kabul etmişti. Ayrıca kampanya boyunca son derece yakışıksız bir lisan kullanmasıyla da ünlü. Clinton bu kirli kampanyaya ben yanıt vermeyeceğim demiş ama kürtaj yapmış olan kadınların cezalandırılması gerektiğini Trump'ın söylediğini hatırlatmış. Size son olarak Filipinler'den bir haber aktarmak istiyorum. Çok çünkü ilginç bir seçim gerçekleşiyor. 1986'da Ferdinand Marcos devrilmişti, Filipinler diktatörü. Şimdi yeniden seçimler var ve aradan geçen bunca zaman sonra acaba yeni bir diktatörlük yönetimi mi kurulacak diye herkes korkar oldu. Neden? Çünkü devlet başkanlığı için yarışan 71 yaşındaki Rodrigo Digong Duterte favori 11 puan önde gözüküyor ve söylemi hakikaten hiç hoş değil. Duterte eğer seçilirsem diyor 6 ay içinde suçla mücadele için sonuç elde etmek için yüz binlerce suçluyu öldüreceğim diyor açıkça. Kendisine itaat etmeyecek vekillere karşı tek adam yönetimi kuracağını söylüyor. Hatta bir kadını şakayla da karışık olsa taciz etmek istediğini söylemeye kadar vardırdı. Epey kaygı yaratıyor. Görev süresi sona eren başkan Benigno Aquino, onun annesi de işte Marcos'u devirmiş olan demokrasi hareketinin lideriydi Filipinler'de. Açıkça desteğini Liberal Parti'den Mar Roxas adlı adaydan yana koydu. Bakalım ne olacak Filipinler'de, hep birlikte göreceğiz. Efendim, ilk yarısını programın böylece tamamlamış olduk. Sarah Connor'dan You're My Desire'ı dinleyelim. İkinci bölümde tekrar buluşacağız. Yaman, big things are going to be on the dance floor. Dance, you're lying awake in the night. You just wanna do something right. So don't forget to breathe, let it in, let it out. For all the world to see from within and without. You're shining like a star, let it in, let it out. Tonight you are my desire. The evil's on the move, let it in, let it out. It's coming straight to you.
te olvides de respirar. Brillas como una estrella. Esta noche eres mi deseo. Esta noche eres mi deseo.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, programın ikinci yarısına başlıyoruz şimdi. Konumuz da aslında Batı'da çok tartışılan bir mesele. İslamofobi ve Batı toplumlarının buna verdikleri çeşitli yanıtlar. Çok ciddi tartışmalar tabii yürütülüyor. Tam böylesine bir zamanlamada Londra'da, Britanya'nın başkentinde bir seçim düzenlendi. Belediye başkanlığı, yerel yönetimler daha doğrusu seçimler vardı. Tac'ın mücevheri diyebileceğimiz Londra'da ise belediye başkanlığını İşçi Partisi'nin adayı kazandı. Bu adayın özelliği ise Pakistan asıllı yoksul bir aileden gelme bir isim olması. Sadık Han seçildi. Hakikaten ilk defa olan bir şey bu. Batı'da da çok fazla, yani gerçi arada bazı kentlerde, belediyelerde, Fransa'da vesaire görülüyor ama bu kadar büyük, bu kadar önemli bir kentin liderliğine böyle bir ismin getirilmesi dikkat çekici. Dolayısıyla çeşitli tartışmalar da başlattı. Hattımızda Zafer Arapkirli var. Uzun yıllar orada yaşadı, Britanya'da yaşadı. Sistemini çok iyi biliyor. Oradaki Müslüman toplulukları çok iyi biliyor. Biraz kendisiyle konuşmak istedik. Bunun anlamlarına dair. Hoş geldiniz Zafer Bey.
Hoş bulduk. Merhaba Ceyda Karan.
Efendim ben bir özetlemeye çalıştım tabii ama siz işin hakikaten uzmanısınız. Oradaki havayı, atmosferi en iyi siz bilirsiniz. İşçi Partisi için de sıkıntılı bir zamanda anladığım kadarıyla. Yeni lideri solda yer alan Jeremy Corbyn açısından da dikkat çekici bir şey oldu bu, sonuç oldu bu. Ama tabii daha önemlisi, bu kadar İslamofobi tartışması varken Anglo-Sakson sistemin geçerli olduğu bir yerde bir Müslümanın, gerçi son derece ılımlı bir Müslüman olduğu anlaşılıyor kendisinin, Londra'yı yönetecek olması. Nasıl yorumlamak lazım genel anlamda ilk önce?
Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım Ceyda Karan, benim için hiç sürpriz olmadı.
Öyle
neden
mi?
Sürpriz olmadı? Çünkü hem İşçi Partisi'nde azınlık kökenli politikacılara, yani Müslüman ya da Afrikalı, siyahi ırklardan gelen azınlık kökenli politikacılara ne kadar yolların açık olduğu, yani birikimli, donanımlı insanlara ne kadar yolların açık olduğu ve üst kademelere, önemli mevkilere gelebilmeleri için ne kadar yolların açık olduğunu orada yaşamış, orada görev yapmış güzel seyirci olarak çok iyi bilirim. Üstelik İngiltere toplumunda ya da Britanya toplumunda da azınlıkta olmalarına rağmen Müslümanlara karşı bir ayrımcılık, yani tabii iyi eğitimli, donanımlı siyasi çevrelerden söz ediyorum. Bir ayrımcılık olmadığını da gayet iyi biliyorum. Sadece İşçi Partisi içinde değil, örneğin Muhafazakar Parti içinde dahi Müslüman politikacılar zaman zaman üst mevkilerde yer alabilmiş, bakan yardımcılıklarına, bakanlıklara kadar yükselebilmiştir. Dolayısıyla benim için sürpriz olmadı. dinleyicilerimiz için belki genel manzarayı kafalarında canlandırmaları anlamında bir iki rakam vermek gerekirse de, hı hı, İngiltere'de Müslümanların nüfusunun 3 milyon civarında, yani nüfusun yaklaşık %4,5-5'ini oluşturduğunu söylemek belki bir fikir verebilir. Yani aslında gerçekten bir azınlıktan söz ediyoruz. Ama iyi eğitimli ve kendini geliştirmeyi, içinde yaşadıkları topluma entegre olmayı hedef edinmiş bir toplumdan söz ediyoruz. Hı-hı. Evet, yoksulluk anlamında da son derece yaygın bir yoksulluk çeken toplumdan söz ediyoruz. Büyük bir çoğunluğu Pakistan asıllı göçmen, büyük bir çoğunluğu Bangladeş asıllı, hı-hı, göçmen, aralarında Türkler de var. Aşağı yukarı 500,000 kadar Türk de yaşıyor. Hı-hı. Yani Müslüman toplumun bir parçası olarak. Ve çoğu da tabii toplumun daha dezavantajlı, daha yoksul, hı-hı, kesimine mensup bir nüfustan söz ediyoruz. Ama bu nüfusun içinde çok karakteristik bir özellik var. Örneğin Afrika kökenli ya da Karayip kökenli siyahlara oranla çok daha fazla eğitime yönelen, çok daha fazla topluma kolay entegre olabilen bir muhtevadaki insanlardan söz ediyoruz. Şimdi Sadık Han özelinde baktığımızda, biyografisini incelediğimizde çok iyi eğitim görmüş bir insan. Hı hı. İşçi Partisi kademelerinde de önemli görevler yapmış, gölge kabinelerde bulunmuş. Örneğin Gordon Brown Başbakanlığında kabinede de bulunmuş. Yani bakan yardımcısı olarak kabine toplantılarına da katılmış. Bayağı birikimli, donanımlı bir insan hakları avukatından söz, hı hı, ediyoruz. Dolayısıyla benim açımdan ve Sadık Han'ı da İngiltere, Britanya siyasetini bilenler açısından hiç sürpriz olmadı. Hı
hı. Peki biraz da tabii tartışmalar da olmadı değil aslında. Enteresan da bir adam. Yani tabii ucuz kamu taşımacılığı, konut krizine sosyal çözümler, işte hava kirliliğiyle mücadele gibi böyle halkın aslında gündelik sorunlarını hakikaten ilgilendiren şeyleri var, vurguları oldu. Ama öte yandan da ilginç bir isim, eşcinsel evlilikleri savunuyor. İçki içmese de işte mesela bir pub'da başlattı kampanyasını, başlatmıştı seçim bölgesinde, bu yıkılmaktan kurtardı. Hani böyle bir ön yargıları yıkmak bağlamında bir takım çabaları da var, ama buna rağmen Muhafazakar Parti kendisinin Müslümanlığını, siz de dediniz ya, aslında Muhafazakar Parti içerisinde de Müslüman politikacılar var. Bu böyle biraz seçim yarışının heyecanıyla mı alakalı? Zach Gold, bu arada enteresan tarafını da aktaralım. Zach Goldsmith rakibi de, Muhafazakar Parti rakibi de Yahudi asıllı bir isim idi. Yani bunu sadece yarışın biraz böyle hani sıkı bir yarış olmasına mı bağlamak lazım?
Evet, yarış bayağı sıkı geçti. Şimdi Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da belki biraz hatırlatmak gerekir ne anlama geldiğini. Aslında bizim ülkemizde ya da pek çok başka ülkede şehrin valisine tekabül eden yetkilerle donatılmış bir makamdan söz ediyoruz. Evet. Yani tam da bizdeki belediye başkanlığı gibi değil, çok daha fazla yetkiler.
Polis teşkilatı daha... mesela onların şeyinde tabii, değil mi, yetkisi altında.
Tabii yani Londra valisi bile diyebiliriz hatta, Mayor of London makamına. Tabii çok önemli bir makamdan söz ediyoruz ve geri planını hatırladığımızda da bu kadar güçlü bir makamı Margaret Thatcher'ın 1986 yılında da kaldırdığını hatırlayalım. Daha önce de Mayor of London diye bir makam vardı. Thatcher hükümeti kaldırmıştı. 2000 yılındaki referandumla tekrardan yani İşçi Partisi hükümeti, Tony Blair hükümeti zamanında bir referandumla tekrardan teşkil edildi bu makam ve ilk olarak da Ken Livingstone seçilmişti İşçi Parti'de. Hı hı. Ken Livingstone aynı zamanda 1986'da Thatcher bu makamı kaldırdığında da en son belediye meclisi başkanı olan kişiydi. Ve Ken Livingstone'u da bilenler gayet...
Ben hatırlıyorum, çok net, kişidir. Çok liberal bir isimdi.
Son derece önemli, böyle renkli bir politikacı. Soçkist geri plandan, o da İşçi Partisi içinde çok tartışılan bir isimdi. Ve çok enteresandır, 2000 yılındaki referandumda ve o zamanki belediye başkanı seçiminde İşçi Partisi kendisine aday göstermedi. Bağımsız olarak aday oldu, ona rağmen seçildi. Hı hı. Böyle bir geri planı var meselenin. Sonra da hatırlayacaksınız, iki dönem o yaptıktan sonra Boris Johnson seçilmişti. Muhafazakar Parti'den. Şimdi yine böylesine bir renkli ve tabii tartışılan bir figürün o makama oturması İngiltere siyasetinin aslında hani uzaktan belki biraz böyle sıkıcı falan gibi görünen siyasetin aslında ne kadar enteresan sonuçlara sandıktan yolu olduğunu.
Peki radikal görüşlü Müslümanlar ile aynı platformları paylaştığı gibi iddialar var. Yani siz tabii oradaki şeylerin perde arkasında daha hakimsinizdir, bilirsiniz. Hakikaten böyle bir şey var mı, yoksa hani böyle biraz şaibe için mi şey yapıldı?
Biraz şaibe için ortaya atılmış şeyler olabilir. Şimdi unutmayalım, hani lafın en başında söyledi. İngiltere'de Müslüman politikacıların ya da Müslümanların aslında burada sanıldığı kadar çok büyük bir ayrımcılığa ya da İslamofobi, İslam karşıtlığına hedef olduğu yanılsamasını biraz da gidermek lazım. Çünkü İngiltere'de evet dünyanın son 10 yılda, hatta belki 11 Eylül'den sonra yaygın bir şekilde angaja olduğu İslam karşıtlığı ya da İslam eşittir terör mantığıyla Müslümanları dışlaması akımından belli ölçülerde etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama Britanya diğer kıta Avrupası ülkelerine nazaran Müslümanlara o kadar da fazla hoşgörüsüz yaklaşmayan, düşmanca yaklaşmayan bir toplum. Orada yaşamış birisi olarak, yani işte Türk kimliğiyle yaşamış birisi olarak bunu bizzat gözlemlediğini söyleyebilirim. Hatta zaman zaman örneğin Fransızların, örneğin Almanların ya da başka işte başka kıta Avrupası'ndan toplumların İngilizleri ya da Britanyalıları diyelim, Müslümanlara fazlaca hoşgörü göstermekle suçladığını hatırlayalım. Örneğin 11 Eylül'den sonra ve 2005'teki Londra saldırılarından sonra Fransızlar, özellikle Fransız istihbaratı kaynaklı bir anlayışla İngilizlere işte gördünüz mü, siz bütün bu İslamcı teröristlerin hamiliğini yapıyordunuz, hatta Londra'yı Londonistan'a çevirdiniz, işte şimdi gelip sizi de vuruyorlar şeklinde İngilizleri fazlaca Müslümanlığa ya da İslam toplumuna hoşgörülü davranmakta suçlarını da hatırladım.
Evet, tabii bunda herhalde Britanya'nın bir imparatorluk geçmişi olması, işte Pakistan, Hindistan'dan çok sayıda göçmenin daha sonra kendilerine geri dönmüş olmasında herhalde etkisi var. Almanya'da filan biraz daha farklı tezahürler olabiliyor. Özellikle işte bizim hatta Diyanet İşleri'ne bağlı camiler ya da daha çok tabii Körfez ülkelerinin bir takım radikal faaliyetlere zemin hazırladıkları iddiaları kıta Avrupa'sında bitmek bilmiyor ama dediğiniz gibi Britanya'da bunlar çok böyle bir mevzu olmuyor. Daha az şey oluyor, değil mi?
Evet, yani İngiltere çok enteresan bir toplumdur. Diğerlerine kıyaslama yapmak biraz zor. Mesela Londra'da öylesine mahalleler, öylesine semtler var ki nüfusunun çok önemli bir bölümü Müslüman. Mesela Tower Hamlets diye bir ilçe var Londra'da. Tower Hamlets'in nüfusunun %32'si, çok önemli bir rakam Londra için, %32'si ya Bangladeş doğumlu ya da Bangladeş doğumlu ailelerin çocuklarından oluşuyor. Yani Tower Hamlets dediğiniz yerde, hani şöyle bir kıyaslama yapmak gerekirse, İstanbul'da hani merkezi Taksim ya da Karaköy diye hesaplarsanız adeta işte Harbiye ya da Şişli gibi bir yerden söz ediyoruz. Yani o kadar merkeze yakın bir yerden, evet. Öyle çok fazla, yani tamam kenar mahalle statüsünde ama o kadar da çok dışarıda bir yer değil Tower Hamlets. Önemli belediyelerden biri. Bayağı yoğun Müslüman nüfusa sahip. Ve yani öyle toplumsal çatışmaların ya da kültürel çatışmaların da çok keskin yaşanmadığını söyleyebiliriz. Tabii bu hiç yok anlamına gelmez. Böyle çok hani güzel çiçekli baharlı bir manzarada çizmiş olmayayım ama kıta Avrupa'sında Müslüman toplumlara ya da azınlık toplumlarına gösterilen davranıştan farklı bir davranış olduğunu vurgulamak için söylüyorum.
Evet. Peki sizi bulmuşken son olarak bir de 23 Haziran'daki bu Brexit oylamasına dair birkaç kelam etmek isterim. Bir 5 dakikamız daha var. Evet. Boris Johnson bu arada Londra'nın Osmanlı torunu diyeceğimiz eski belediye başkanı. Kendisi de sanıyorum artık yıldızı yavaş yavaş parlıyor. Muhafazakar Parti'de bir şekilde liderliği alacak gibi gözüküyor. Ama buna giderken de bu Brexit'te bir tavır koydu ortaya. Desteklediğini söyledi. Bir takım şeyler değişiyor mu bu Avrupa kıta Avrupası'yla ilişkilerde, yüksek siyasette Britanya'da sizce?
Valla çok önemli bir dönemeç tabii bu Brexit meselesi İngiltere ya da Britanya siyaseti açısından. Çünkü biliyorsunuz sadece Boris Johnson değil, bizzat Cameron kabinesinin içinde bile bazı bakanların bile Avrupa'dan ayrılmayı savunduğu gerçeği var. Örneğin Adalet Bakanı'nın. Dolayısıyla çok sıkı bir tartışma var. Mesela bugün okudum bir yerde bir bu konuda yapılan bir toplantıda İşçi Partili Miliband, işte İşçi Partisi'nin de savunduğunu biliyoruz. Yani çıkılmaması gerektiğini, AB içinde kalınmasını. David Cameron'ın konuşmasını takdim ediyor. İşte David Cameron'la paralel görüşleri savunuyorlar. Ve tabii seçim şu noktada. Avrupa Birliği'nin geleceği var mı yok mu sorusu sürekli soruluyor. Çünkü ayrılalım diyenler, işte Avrupa Birliği dağılmıştır artık, böyle bir saçma sapan birliğin içinde bizim ne yerimiz var, ne işimiz var görüşünden hareket ediyorlar. Ama içinde kalalım diyenler, Avrupa Birliği hala NATO gibi, Birleşmiş Milletler gibi çok önemli bir unsurdur dünya barışı ve uluslararası siyasetin istikrarı açısından. Dolayısıyla bizim kalmamız ve ağırlığımızı koymamız çok önemli diyorlar. Bakalım, göreceğiz ne olacağını %23 Haziran'da. Ama benim tahminim, İngilizlerin ya da Britanya halkının AB'nin içinde kalacağı yönünde. Çünkü çok riskli bir karar olacağını onlar da en azından hissediyorlardır diyelim.
Evet, bu konuda da biraz James Corbyn biraz şey kaldı, hafif kaldı sanki gibi bir izlenim edindim ben. Özellikle bu yerel seçimlerde de İşçi Partisi çok oy kaybetti. Belediye meclislerinden tek tek bakıldığı zaman, bir de İskoçya ayağı var tabii. İskoçların 2014 sonundaki referandumu tekrarlamak gibi bir dertleri var. İşçi Partisi İskoçya'da bayağı bir erime sürecinde gibi gözüküyor. Herhalde bütün bunlar da Brexit'e etkide bulunacak. İşçi Partisi'nin bu şekilde, İskoçya çok önemli bir bölge çünkü Britanya için. Onlar da ileride muhtemelen konuşacağımız konular olacak diye düşünüyorum.
Herhalde, yani benim edindiğim izlenim, Jeremy Corbyn'in daha lider olarak ya da kendi, yani İşçi Partisi'nin kendi savunduğu, kendi içinden çıktığı kanadının görüşlerini birazcık, hani bir yandan partiye kabul ettirmek sürecini ama bir yandan da İşçi Partisi'nin nerede durduğunu, nasıl bir pozisyon aldığını, daha belirleme sürecini tamamlayamadığını görüyoruz. Şurada daha çok fazla olmadı Corbyn seçileli. O da ciddi bir şekilde, hani deyim yerindeyse, arkasını kollamak döneminde bayağı yalpalama söz konusu olabilir değişik politikalarda. Ama yavaş yavaş partiye hakim olduğunu da görüyoruz. Ki şunu da unutmayalım, yine bilenler bilir ama bilmeyenleri hatırlatalım. İşçi Partisi'nin sol kanadından, hatta Troçist kökenli bir politikacı olduğunu, ona rağmen seçildiğini, ona rağmen de önemli bir başarı elde ettiğini söylemek mümkün, daha aylar olmasına rağmen.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Zafer Erpkeli, programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, Eksen'in sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. The Doors'dan Break On Through'la size veda ediyoruz. Hoşçakalın. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Chased our pleasures here, dug our treasures there.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.